Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız. Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugün 30 Ağustos 2020 Pazar. Bu program Sevdanın Güncesi'nin yayınlandığı gün. Her zamanki gibi saat 16'da sizlerle birlikteyiz. Bugün de gerçekten çok özel bir konuğum var. En azından benim için çok özel bir konuğum var. Televizyonculuk ve gazetecilik bağlamında çok değerli işlere imza atan ve son dönemlerde de yazdığı çok önemli kitaplarla bence tarihin belli dönemlerinin çok güzel bir fotoğrafını çeken harika bir konuğum var. Ben yıllar öncesinde onun programlarını iple çekiyordum. Yani çok keyifle izlediğim, uzun uzun izlediğim programcılardan biriydi. Peki kim bu programcı konuğumuz, televizyoncu, gazeteci, aynı zamanda yazar, aynı zamanda bir dönem Bilgi Üniversitesi'nde bir akademisyenlik deneyimi de olan çok değerli Mirgün Cabas konuğum olacak. Mirgün Cabas'la bu programı biz, itiraf edeyim, hafta içi bir gün yapıyoruz. Çünkü Mirgün Bey'in pazar günleri dolu olduğu için böyle bir çözüm bulabildik. Hiç yapamamaktansa en azından programı yapalım istedim. Sevdanın Güncesi'nin 19.sunu yapacağız. Mirgün Bey'le 19. yaprağımıza ekleyeceğiz. Bugün yine bence çok keyifli, çok akıl dolu, çok harika bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün ben ayrıcalıklıyım. Çünkü bugün Mirgün Bey şarkılarını seçme işini bana bıraktı. Benden şarkı isteme lütfen dedi. Ben de bunu kabul ettim. Dolayısıyla bugün benim şarkılarım programa eşlik edecek. Geleneğimizi bugünlük bozuyoruz. Sizler de bu program sonradan yayınlanacak olsa bile merak ettiğiniz soruları lütfen www.engelsizerisim.com bölü mesaj panosundan bizlere iletebilirsiniz. Ben daha sonra size söz veriyorum. Sorduğunuz soruları, özellikle gazetecilik, televizyonculuk bağlamında soracağınız sorular varsa bunları büyük bir keyifle Mirgün Bey'e tabii ki de iletiyor olacağım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün Sevdanın 19. güncesi 30 Ağustos 2020 için başlıyor ve ben ilk şarkımı Mirgün Bey'i konuk almadan, sohbete başlamadan hemen çalmak istiyorum. Sevdanın Güncesi başladı.
Soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. yaşamaktan bezdim ne yapsam. Birkaç yıl daha katlan dedi, nedir dedim bu yaşamak. Bir düş dedi, birkaç görüntü, evi parkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için, yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt köpek çakal makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm dedim. Ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağı burkulunca dedi. Hayyamın bu sözlerine ne dersin dedim. Bizmiş alt alta sözleri, hoş beş etmişlerim dedi.
Sevdanın güncesi asıl şimdi başlıyor. Çünkü çok değerli konuğum Mirgün Cevaz şu anda Zoom'un öteki ucunda. Mirgün Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sevda.
Nasılsınız?
Çok iyiyim. Sesini duydum, daha iyi oldum. O neşeli sesin her şeyi düzeltiyor. Şimdi keyifsiz durumları bile düzeltiyor.
Ya ne kadar güzel, süper. Öyle bir şey hissettiriyor olmak çok keyifli. Sizin sesiniz de çok iyi geliyor bu arada.
Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim çünkü.
Süper, harika. Peki ben bu programı yapmaya başladığımdan itibaren benim konuk almak istediğim kişilerden biriydiniz. Bayağı ben uğraştım Twitter'dan filan bir yerlerden yazdım. Sonra bir gün böyle bir serzenişte bulunurken benim Boğaziçi Üniversitesi'nden hocam Hande Sart dedi ki tamam bir günün var maili bende bir yazalım bir yaz bakalım dedi. Yazdım ses çıkmadı, En sonunda Mirgün Bey sanıyorum ki artık bıktığı için dedi ki tamam geliyorum dedi. Önce çok teşekkür ederim.
Hocam da öbür koldan devreye girince artık iyice görmezden gelebilecek hale geldi.
Tamam. İyi ki de geldiniz Mürgün Bey. Çok teşekkür ederim bir kere bu yoğunluk arasında vakit ayırdığınız
için.
Rica ederim.
Ben teşekkür ederim davet için.
Mürgün Cemaz benim programın başında söylediğim gibi artık yani bulmamız pek mümkün olmayan hani basın mensuplarından biri. O başka konu ama benim böyle haberlerini iple çektiğim, böyle ağzı açık bir şekilde saatlerce izlediğim, hatta tekrar programlarını izlediğim bir iki tane programcıdan birisiydi. Bir tanesi Mirgün Cebastı. Ve çok keyifle izliyordum gerçekten programları. Analizleri, içindeki yorumları bana çok değerli geliyordu ve çok ufuk açıcı geliyordu. O yüzden benim için başka da bir önemi ve değeri var Mirgün Bey. Ne yaptınız bu aralar? Neler yapıyordunuz? Önce bir başlayalım böyle. Ne yaptınız? Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Bu aralar neler yapıyorsunuz? Bir çalışmanız var mı? Biraz önce onlarla başlayalım mı azıcık?
Evet, başlayalım. Ya salgın sırasında epey çalıştım ve salgınla da bağlantılı bir şey yaptım. Son bir yıldır, 1,5 yıldır aslında yaptığım iş podcastler yapmak. Podcast yapmaya devam ettim. Salgının başından sonuna kadar da 30-40 bölümden fazla herhalde. Nasıl gidiyor karantina diye bir söyleşi serisi yaptım. Ve tanıdığım, sevdiğim, başkalarının da pek çok kişinin tanıyıp sevdiği yazarlar, işte oyuncular, uzmanlar, doktorlar, çok geniş bir yelpazede insanlarla karantina, işte salgın günlerinde ne yaptıklarını, nasıl başa çıktıklarını, hem ev durumlarını, hem ruh hallerini, hem çalışmalarını, hem salgınla ve dünyayla ilgili görüşlerini anlatmaları için onlara bağlantılar yaptım. Çok da güzel oldu. Çok iyi bir şey çıktı ortaya. Çok memnunum.
Ve aslında siz de bir şekilde salgın dönemiyle bu şekilde başa çıkmışsınız gibi bir sonuç çıkarabilir miyiz?
Aynen öyle. Çalışarak gayet de iyi geldi hakikaten.
Evet, gerçekten çok iyi geliyor. Ben de bu salgın döneminde bu radyo programlarına başladım Mürgün Bey. Onu paylaşayım sizinle. Hazır herkes evdeyken.
Çok iyi. Pek çok kişi yaptı zaten aynı şeyi. Herkese de iyi geldi.
Kesinlikle çok iyi geldi.
Yani çalışmaya veren herkese iyi geldi.
Evet evet, yani daha çok üretilen bir dönem oldu aslında. Ya da böyle değerlendirenler için belki söylemek lazım. Peki televizyonculuk ve gazetecilik anlamında bu aralar nerelerde Mirgün Cebaz?
Televizyonda yokum, gazetede yokum ama ikisinin arasında, daha doğrusu televizyona yakın bir yerde, YouTube'da her hafta bir program yapıyorum. Deutsche Welle'nin Türkçe servisinin YouTube kanalında bir program yapıyorum haftalık, perşembe akşamları. Ve o da doğrusu yani bu alanda işte yapmak istediğim şeyler konusunda bir miktar tatmin ediyor beni. Aslında daha yoğun tempolarla, daha sık aralıklarla televizyonda çalışmaya, program yapmaya, günlük işler yapmaya alışık olmakla birlikte bu tempoda hiç fena değilmiş. Haftada bir yayın yapmak da gayet zevkli oluyormuş. Çok da mutluyum bunu yaptığım.
Mirgün Cebaz'la her şey mi?
evet, her şey olacak adı. Yani yeni bir işte dekor, stüdyo, jenerik vesaire falan çalışmamız var. İsmi henüz var da yok gibi. Ama dekorumuz bittiği zaman evet her şeyle çıkacağım gibi karşımıza.
Çok güzel, çok keyifli. Peki böyle biraz sondan başladık ama birazcık böyle hani çok da kronolojik gitmek istemediğim için o şekilde başlattım. Ben tabii yıllardır işte Mirgün Cebaz'ı okuyorum, işte takip ediyorum, izliyorum, dinliyorum filan ama sizi varsayalım tanımayanlar için, ki artık yoktur diye düşünüyorum ben, ama Mirgün Cebaz kimdir? İzmir doğumlu olduğunu biliyorum. Nasıl iletişim kısmıyla yolu kesişti? Biraz sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde üniversiteyi kazandım ve gazetecilik okumaya başladım. Okurken Milliyet Gazetesi'nde stajyer olarak çalışmaya başladım. Okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra orada çalışmaya devam ettim. Hemen arkasından televizyona geçtim, ATV'ye. Ankara'da çalıştım. 2-2,5 yıl kadar orada çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Ve İstanbul'a geldiğim zaman bir dizi, tesadüf ve hoş gelişmenin sonucunda Kendimi NTV'de buldum.
Nasıl tesadüfler?
15 yıl boyunca da.
Mesela?
İşte başlangıçta başka bir kanalda çalışacaktım ama sonra o kanalla bir şekilde olmadı. İdari sebepler yüzünden olmadı. Ondan sonra ve bir anda kendimi NTV'de buldum. Hmm. Çok da iyi olduğunu fark ettim. 15 yıl boyunca NTV'de çalıştım. Yapmadığım şey kalmadı neredeyse. İşte yani yöneticilik yaptım, editörlük yaptım. Olabilecek her saat kuşağında programlar hazırladım, günlük, haftalık. Ve yani asıl kariyerimin, televizyonculuk kariyerim orada şekillendi ve işte bugünlere böyle geldim. NTV'den ayrıldıktan sonra da CNN Türk'te bir yıl aşkın bir süre benzer
evet,
bir program yaptım.
Beni çok heyecanlandıran bir programdı o gerçekten.
Evet, çok zevkliydi. Yapması da, sunması da, hazırlaması da zevkliydi. Ama tabii yani istediğiniz gibi yapabildiğiniz, yapılması gerektiği gibi yapabildiğiniz müddetçe zevkliydi. Bir yerden sonra şey yapmayabiliyor, zevk vermeye vermemeye başlıyor. Çünkü işte kısıtlamalar
devreye giriyor. Zaten o sizin zevk almadığınız dönemler var ya Mirgün Bey, o direkt izleyiciyi de akan bir enerji. Onu hissediyorsunuz izleyenler olarak. Evet, ya bu adam bu programı şu an zorla yapıyor. Sanki boğazına yapışmışlar gibi yapıyor gibi hissediyorsunuz aslında.
Doğru. Doğru. Doğru bir his.
Ve şey hani bir an önce programın bitmesini ister gibi işte o konuklarla falan soruların aslında derinlikli soru sorulma çabası fakat soruların çok yüzeysel kalması ve yüzeysel cevaplanması mevzunu CNN'de özellikle hissediyordum esasında.
Mesele soruların yüzeysel kalması değildi. Mesele istediğiniz konuları yapamamanız, konukları ekrana getirememenizdi. Çünkü siyasal bir baskı vardı. Bütün medya organlarında olduğu gibi CNN Türk'ün üzerinde de. Dolayısıyla belli konulara giremiyordunuz. Giremediğiniz zaman da istediğiniz şeyi yapamıyordunuz. Yapamadığınız zaman da hevesiniz kaçıyordu. Neyse ki programı sonlandırarak hem kendileri adına hem de benim adıma hayırlı bir adım atmış oldular. Böylece onlar da yollarına gitti, ben de yolumda gittim. Ve istemediğim bir şeyi, daha da istemediğim bir hale gelmeden yapmak zorunda kalmadım.
Peki şöyle sormak istiyorum. Siz şimdi aslında televizyonculuğa gelinceye kadar işte basında da çalıştınız, muhabirlikte yaptınız, ne bileyim yazı yazmadan önce bir sürü bu işin mutfağında da aslında görev aldınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi özellikle böyle hızlı bir şekilde gazeteci ve televizyoncu olma çabaları içinde olduklarını gördüğümüz insanların esasında çok komik durumlarına da tanık oluyoruz ama bu önemli bir şey midir? Önemli bir birikim midir? Yani özellikle geldiğiniz son nokta açısından değerlendirirsek.
Yani hangi işe girerseniz girin, marangozluk da yapsanız, televizyonculuk da yapsanız, birikimin, tecrübenin önemli bir yeri var. Gazetecilik, yani istediğiniz kadar okuluna gidin, yapılarak öğrenilen bir şey. Sahada olarak, masa başında olarak, vakit geçirerek, zaman harcayarak öğrendiğiniz bir şey. Bu işin sunuculuk, muhabirlik, editörlük kısmı her biri ayrı ayrı aslında mesleğin içinde birer pozisyon. Dolayısıyla benim şansım her üçünde yapmış olmam. Şansım oradan gidiyor. Dolayısıyla hani başta dediğim gibi ne kadar çok kilometre yaparsanız o kadar çok bir işi öğreniyorsunuz. Bunda da aynı şey geçerli. Şimdiki sorun maalesef pek çok genç televizyoncu ya da gazeteci olmayı isteyen, bu işin adayı olan kimsenin kendilerine çalışacak alan bulamamaları. Bir kere basın ve işte yayın alanı son derece daraldı. Faaliyet gösterilebilecek yerlerin sayısı azaldı. Oralarda daha az insanı istihdam ediyorlar. Ve bu yerlerin pek çoğunda da maalesef bu mesleği doğru dürüst öğrenerek, hakkını vererek yapma şansımız kalmadı. Dolayısıyla hani alttan gelen kimse yok. Aşağıdan gelen, genç nesilden gelen çok az insan var. Parlayan, ya ne kadar iyi yapıyor bu işi diyen, televizyonun karşısına geçip hani sizi rahatsız etmeden görüntüsüyle, sesiyle, yorumuyla, haber sunumuyla, bilgisiyle sizi etkileyerek bu işi yapan insanların sayısı giderek azalıyor. Yani yeniler, genç insanlar yetişmiyor. Bence meselenin asıl büyük tarafı bu. Yani bugün haber alma konusunda bir sıkıntı çekiyoruz ama yarın bu kısıtlamalar ortadan en de sonunda kalkacak. Kalktığı zaman bu pozisyonları dolduracak yeni kimse insanlar yok. Olmadığı için biz haber alamamaya devam edeceğiz maalesef.
Evet, evet. Tam bu soruyu soracaktım. Çok güzel bir yerden girdiniz gerçekten. Hani şöyle gerçekten baktığım zaman işte mesela bundan 5-10 yıl öncesine kadar çokça isim sayabiliyorum ama şu an aklıma neredeyse isim gelmiyor. Yani bir izleyici olarak gerçekten.
Evet.
Yani bu çok tabii kaygı verici özellikle. Peki bu süreçte yani hem gazetecilerin, televizyoncuların, yeni gazeteci ve televizyoncuların doğmaması, ortaya çıkamaması sürecinde tabii ki mevcut durum çok önemli. İçinde bulunduğumuz durum çok önemli. Bir yasaklar silsilesi yaşıyoruz. Kimisi seslice söylenen, kimisi sessizce ifade edilen satır arasında bizim gördüğümüz yasaklar. Buna sizce mesela sosyal medyanın nasıl bir etkisi var bu sürece?
Bu sürece bir etkisi yok. Bu süreçten şekilleniyor, etkileniyor sosyal medya. Yani işte bir yerlerde sesini çıkaramayan, bir yerlerde söylenemeyen şeyler sosyal medyada daha çok söyleniyor. İnsanlar haklı olarak duymak istedikleri şeyleri kendileri söyleme eğilimine gidiyorlar, söylüyorlar. Orada yorum yapıyorlar. Yani bir miktar işte buhar kazanının buharı belki birazcık oradan çıkıyor. Ama tabii orada söyleyip yazıp çizmekle aslına bakarsanız işler bitmiyor. Çünkü aslında ihtiyaç duyduğumuz şey yorum kadar, olaylar karşısında tavır takınmak kadar olayların anlayabilmektir. Ne olduğunu anlayabilmektir. Bu da aslına bakarsanız haberlerle mümkün. Yani doğru dürüst haber alamıyorsanız üzerine yaptığımız her yorum eksik kalıyor. Maalesef sosyal medya haber alma ihtiyacımızın tamamını değil ancak kısıtlı bölümünü karşılayabiliyor. Çünkü haber vermek gayet organize, zor, masraflı bir iş. Ve bunun için de örgütlenmiş, bu iş için emek çaba harcayan, para harcayan ve iyi, nitelikli, kaliteli insanları, kalifiye insanları istihdam eden kuruluşlara ihtiyaç var. Bunlar kamu kuruluşu da olabilir, gönüllü kuruluşlar da olabilir ve ticari kuruluşlar da olur. Yeter ki önceliklerinin halka aydınlatmak, bilgilendirmek olduğunu unutmasınlar. Ama bu misyonla hareket eden kuruluşların sayısı azaldığı için sosyal medyada biraz daha kısıtlı, biraz daha rastgele yapılan vatandaş haberciliği ile tatmin olmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla hani sosyal medyanın elbette çok seslilik gibi bir şeyi var, fonksiyonu var. Bunu sağlamak, buna zemin sağlamak gibi. Ama keşke aynı ölçüde haber almamız konusunda da örgütlenmemize yardımcı olabilseydi. Ama işte sosyal medya son derece bireysel bir yer.
Tabii. Bir de çok fazla kirli haberin de olabileceği bir yer yani. Hani çok fazla haber karmaşasının, yanlış haberin de uçuştuğu bir yer olduğu için...
Evet, evet. Maalesef. Maalesef. Yani şeye de önemli bir etkisi oluyor. Bunun. Yani işte doğru haberi ya da herhangi bir haberi alamamanın ötesinde işte pek çok manipüle edilmiş haberin, çarpıtmanın, şehir efsanesinin, yalan haberin, yanlış haberin yayılmasına da aracı oluyor. Dolayısıyla terazinin kefeleri, yani iyi tarafıyla kötü tarafı birbirine denk belki de.
Evet, evet. Mirgün Bey, ben mesela bir izleyici olarak bir televizyon olsun, radyo olsun fark etmez. Bir haber programını izlerken o haberin bana mesela bir izleyici olarak nasıl iletildiği çok önemli. Bunu şu bağlamda söylüyorum. Mesela ben Vardır yani, öyle haberler de vardır. Bir tek metni okuyup çıkarsınız, hani metin okunur işte bir dakikadır, 30 saniyedir neyse. Ama ben özellikle haber programlarında habercilerin metin okumanın ötesinde birazcık tarihi bilgisi, birazcık siyaset bilgisi, birazcık böyle entelektüel bir geçmişi olmasını mesela çok önemsiyorum. Hani bir şey sunarken bir şeye referans vermek gerekiyorsa onun için çalışması mesela. Hani benim izleyici olarak beklediğim bir şey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela habercilik benim tanımladığım gibi mi bir şey olmalı, yoksa yani işte başka bir şey mi olmalı? Belki sizin tanımınız başka olabilir.
Yani haklısınız. Neden bahsettiğinizi biliyor olmanız gerekir.
Onu demeye çalışıyorum.
Evet, yani eğer sadece önünüze gelen bir şeyi okumuyorsanız, o da bir meslek aslında, sunuculuk da bir meslek. Ama eğer ondan daha fazlasını yapmanız gibi bekleniyorsa sizden, yani sunuculuğunuza bir derinlik katmanız gerekiyorsa, aslında önünüzden akan, giden her şeyi ya belli bir miktar bilmeniz ya da onu öğrenmek için, bilmek için bir arzu duymanız ve o arzuyu da tatmin etmeniz gerekiyor bir zaman zarfında. Neyi bilmediğinizi bilmeniz daha önemli. Neyi bildiğinizi bilmenizden çok, neyi bilmediğinizi bilmek, bunun farkında olmak aslında daha şey, kişisel gelişiminizi, mesleki gelişiminizi ilerletmek açısından daha önemli.
Peki birazcık bize bir mesela bir dinleyenlere bir fotoğraf, bir resim çizmemiz gerekirse, bir haber stüdyosu nasıl olur aşağı yukarı, nasıl bir ekiple çalışılır? Tamam, biz işte Mirgün Cabası, Banu Güven'i önde görüyoruz ama nasıl bir ekip var arkada, nasıl bir güç var, onu biraz anlatır mısınız bize çok azıcık?
Yani ideal bir haber merkezinde, ideal bir yayın ortamında program yaptığınız zaman yani sunucunun dışında editörleriniz olur. Yani bu programın tabii frekansına da bağlı, günlük mü, haftalık mı? Ama mesela günlük program yapıyorsanız konulara birlikte karar verdiğiniz editörünüz ya da editörleriniz olur. Birlikte konukların kim olması gerektiğini, herhangi bir konuda kiminle konuşulması gerektiğine karar verdiğiniz insanlardır bunlar. O konukları arayan, öneren ve yayına katılmasını sağlayan bir konuk koordinatörünüz olur. Programda girecek videoları, haberleri hazırlayan, onların montajını yapan bir prodüktörünüz olur. Bir yönetmeniniz olur. Dolayısıyla programa ayrılan güce bağlı olarak, yani en az 5-6 kişilik, 4-5 kişilik bir ekip olmamız gerekir. Geçmişte biz çok daha geniş kadrolarla çalıştığımız olmuştu. Yani günlük gece haberlerini hazırladığımız sırada bu sayıların her birini 2 ile çarparak neredeyse böyle 8-10 kişilik kadrolarla
öyle
iş
mi
yaptığımız olmuştu. Evet, ama yani o zamanlar hakikaten başka zamanlar, yani bugünle kıyaslanmayacak bir ekonomisi, bir derinliği de vardı medyanın. Haber yapma koşulları da farklıydı. Dolayısıyla hani o günleri de görmüş, bugünleri de görmüş biri olarak ve aradaki farkı çok iyi sonuç açısından bakarak da fark edebiliyorsunuz yani.
Peki, ya hep merak ettiğimiz bir şey bu, tamam hani çokça duyuyoruz işte basından, işte çok manipülasyonlar var, bir sürü yasakla karşılaşıyoruz, işte haberler sansürleniyor, biz doğru haberi veremiyoruz gibi serzenişler, biz de bunu aslında görüyoruz. Ama mesela sizin çalıştığınız dönemlerden herhangi birinde hazırlamış olduğunuz bir haber programı ya da bir haber içeriği diyelim, bütün bir program da olmayabilir, hiç öyle şeyle tanık oldunuz mu? Mesela herhangi bir noktadan aranıp işte bu program bugün olmasın, bu konuk gelmesin, direkt size değilse de size ulaşabilecek bir kanala, bir kişiye, böyle şeyler, mesela böyle deneyimler yaşadınız mı? Ya da bu deneyimler varsa...
Bu deneyimleri öyle yaşamıyorsunuz.
Nasıl oluyor?
Şöyle yaşanıyor. Bu bu konuda zaten kanal yönetimleri son derece hassas oluyor. Ondan hassasiyetleri harekete geçirmiş oluyor. Dolayısıyla kanal yönetim vasıtasıyla bu hassasiyetler iletiliyor. Dolayısıyla hani şeye kalmıyor, yani son dakikada yayını engellemeye kalmıyor. Siz daha baştan yayını kurarken aynı konulara girmeniz, kimlerle konuşmanız gerektiği, kimlerle konuşmayacağınız, konuşamayacağınızı biliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla sizden bunlara uymanız bekleniyor.
Şimdi mesela biz sizinle böyle söyleşmeye başladık. Siz benim aşağı yukarı ne soracağımı belki tahmin ediyordunuz ama hiç ben size şunları bunları soracağım demedim. Size böyle bir soru listesi falan geliyor muydu? Bunlar sorulacak, bunlar
öyle
sorulmayacak.
Öyle şeyler olmuyor yani. Ha. Onlar öyle şeyler olmuyor. Zaten öyle şeyleri kabul etmiyorsunuz. Yani edenler de vardır ama hiç benim başıma öyle bir şey gelmedi. Şu soruları sorun, bunları sorun, bunları sormayın kısıtlaması gelmedi. Zaten buna maruz kalmamak için de elimden geleni yaptım. Eğer zaten bu kısıtlamaları kabul ediyor olsaydım.
Zaten hala orada olurdunuz.
Program yapıyor olurdum, aynen.
Peki. Şöyle devam edelim. Mesela demin konuştuk ya, geniş bir ekip var. İşte güçlü bir ekiple çalışıyorsunuz çeşitli boyutlarda. İki sorun var aslında. Birincisi şu. Mesela Mirgün Cabas'la çalışmak kolay mıdır? Bir ekipte
çok
olan
kolaydır.
Herhangi bir biriyle. İkinci sorun da hem ekibin güçlü olması hem de çalıştığınız partnerin güçlü olması, bilgili ve deneyimli olması, aranızdaki paslaşmalar da haber sunma sürecinde, haberleri taşıma sürecinde nasıl bir değer taşıyor?
Birinci soru, evet, benimle çalışmak zor değildir gerçekten. Çok şeyimdir, kolay memnun edilebilen biriyimdir. Bazen hani böyle bir işle ilgili tatmin olmadığım zaman küçük huysuzluklar yapabilirim daha iyisi için ama onun dışında bütün huysuzluklarım ya da işte memnuniyetsizliklerim haberle ya da işte haberin objesiyle ilgilidir, konuğumuzla ilgilidir, haberin işlenme biçimiyle ilgilidir. O sadece biraz daha fazla çaba göstererek karşılanabilecek bir taleptir. Dolayısıyla böyle çok kaprisli biri değilim, zor anlaşılabilen biri değilim. Tam tersine kollay biri olduğumu düşünüyorum yıllar içinde. İkincisi, evet, partneriniz derken aslında benim hayatım, meslek hayatım boyunca birkaç tane partnerlerle yaptığım işim oldu. Yani
evet.
İşte bunların en uzun sürenlerinden bir tanesi Banu Güven'le yaptığım programdı.
Ruşen Çakır.
Ruşen Çakır'la yaptık. Hakkı Devrim'le bile program yapmışlığım var.
Evet, o çok keyifliydi, hatırlıyorum.
Evet. Yani orada aslında tabii her defasında kendinize iki kişi olduğu zaman orada bir denklem kuruyorsunuz. İki kişilik bir denklem kuruyorsunuz ve o denklemdeki rolünüzü yerine getirmek için uğraşıyorsunuz. Yani Banu'yla program sunarken farklı bir pozisyondaydım. Ruşen'le farklı. Eleydim, Hakkı Devrim'le başka bir pozisyondaydım. Dolayısıyla o rolün gereğini yerine getirdiğiniz sürece program tıkır tıkır işliyor. Çünkü sonuçta yani ben bir televizyoncuyum, bir profesyonelim. O programın iyi olması için ne gerektiğini iyi biliyorum. Ve ona uygun bir şekilde kendimi konumlandırıyordum her defasında. Ötekiler de tabii öyle, yani partnerlerim de öyleydi. Dolayısıyla çok rahat ikili sunumlar yapabilen biri oldum ben. Çünkü normalde kolay değildir bu kimyayı.
Çok, evet evet, o yüzden özellikle
kurmak,
sordum.
Korumak, sürdürebilmek. Evet, yani iki tarafın da uyumlu olmasını gerektiğini. Ben çok şanslıydım. Her defasında iyi sonuç alabildim.
Bir de hani anlık gelişen durumlara hani onu mutlaka belirliyorsunuzdur ama mesela birdenbire bir müdahale etmek, o anı kapatmak, oradaki gerçekten paslaşmalar çok değerli. Zaten iyi paslaşan,
evet, yani
partnerlerini biz çok
mesela
seviyoruz.
Evet, eğer mesela yanınızda hele mesela Banu gibi biri varsa hayat çok daha kolay oluyor. Çünkü ben onun için, o benim için böyle kritik anlarda can simit oluyorduk birbirimize. Çok yardımcı oluyorduk yani. Yani işte benzer niteliklere sahip iki kişinin aynı anda bir krizi yönetmeye çalışması aslında tabii şey, çok eşsiz bir durum yani.
Kesinlikle.
Durum. Çünkü pek çok spontane gelişen olayla ilgili onun da benim de improvize bir şekilde söyleyebileceğim hem bildiğimiz şeyler, hem tahminlerimiz, hem yorumlarımız oluyordu. Dolayısıyla böylesi özellikle kriz anlarında
tamam, evet,
fazla
onu
bilginin gelmediği, elindeki bilgilerle yayını sürdürmeniz gereken anlarda çok işe yarıyordu birlikte olmamız. Evet.
Evet. Ya en son işte seçimlerde sizi izledim. Sonra neyse ayrıldınız siz CNN Türk'ten ve Twitter'da bir tane tweetinizi görmüştüm. Sanıyorum kek mi yapıyordunuz, mutfakta makarna mı yapıyordunuz? Bir yandan çok sevimli geldi, bir yandan da yani hani bu kadar şey içinden yani bu değerli kişinin haber yapamıyor olması hali çok dokunmuştu bana. Yani böyle bir şey hissetmiştim. Hani böyle bir karmaşık bir duygu hissetmiştim. O geçiş dönemi bizim en azından benim açımdan biraz şey olmuştu. Sizin televizyondan uzaklaşıp en azından bizim görüş alanımızın dışına çıkmanız. Bir de şunu sormak istiyorum. Gazetecilik de yaptınız, televizyonculuk da yaptınız. Daha çok neye yakın hissediyorsunuz kendinizi? Bir alan seçmenizi dışında.
Televizyonu hep çok sevdim ben. Daha hızlı, daha dinamik, görüntü gibi ve canlı yayın gibi bir avantaja sahip olduğu için, anlık olduğu için daha etkileyici bir kere tabii. Ama yani bir yandan da işte gazetede yapılanlara, geçmişte yaptıklarıma falan da bakıyorum. Orada da tabii yaptığınız işin kalıcılığı var. Yani yaptığınız haberleri dönüp baktığınız zaman hatırlıyorsunuz, görüyorsunuz. Arşiv yapıyorsanız veya dosyalıyorsunuz ya da internetten girip buluyorsunuz. Öbür taraftan işte televizyondaki her şey kayıplara karışıyor. Yani binlerce yayın yapmışımdır. Eğer hafızası iyi biri değilseniz, ki ben maalesef değilim, ne yaptığınız konusunda hiçbir şey hatırlamayabiliyorsunuz. Yani ben yani yüzlerce, binlerce yayının herhalde bence 3-5 tanesini çok iyi hatırlıyorumdur.
Biz
Geri
hatırlıyoruz
kalan her
ama.
şey hafızanızın süzgeç delikleri arasından aşağıya kayıp gidiyor.
O tabii bir yandan da çok fazla alanda çok fazla iş yapmakla da ilgili bir şey. Artık sizin rutininiz olduğu için öyle bir şey. Mesela bizim çok unutamadığımız programlar kesin vardır. Sizden daha çok şey hatırlıyor olabiliriz yani.
Muhtemelen öyle. Evet. Yani ben herhalde ötekilere yer açabilmek için, bir sonraki programları yapabilmek için biraz onları
Bir
şey yaptım.
temizlik.
Onları sanırım arşivi
Kesinlikle öyle. Peki, şimdi küçücük böyle müsaadenizle bir ara vermek istiyorum. Böyle bir minicik sizin için seçtiğim şarkılardan birini çalmak istiyorum. Sonra da Mirgün Cabas'ın yazdığı ve içinde bulunduğu tabii kitaplardan ve yazarlık tarafından konuşmak istiyorum. Sevda'nın güncesi devam edecek. Küçük bir şarkı arası vereceğim. Mirgün Bey için bugün parçaları ben seçtim. Çok bağlıyım. Birazdan buradayım.
Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Evet, Sevda'nın güncesi kaldığı yerden devam ediyor. Çok nefis bir Ezgi'nin günlüğü şarkısı dinledik. Benim çok sevdiğim şarkılardan biriydi. Sohbetimiz de aynı güzellikte, aynı sıcaklıkta devam ediyor. Mirgün Bey, ne zamandan beri bir kere yazıyorsunuz? Yani yazma beceriniz iletişimle mi, iletişim fakültesiyle mi başladı, yoksa hep yazar mıydınız bir şeyler?
Sistemli olarak yazmazdım ama hep yazmamı gerektiren bir iş yaptım. Daha doğrusu şöyle, kendim için yazmazdım ama hep yazmamı gerektiren bir iş yaptım. Çünkü televizyonculukta konuştuğumuz kadar önceden yazmanız da gerekiyor. Yani işte haber metinlerini, sunum metinlerini, program metinlerini, dosyaları yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla hep yazıyla, çiziyle iç içeydim. Ama hani ne yazı yayınlanmak üzere yazı ne zaman yazmaya başladım? Önce Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapmaya başladım. Sonra başka ne yaptım? Cumhuriyet Gazetesi'nde
yazdım. Cumhuriyet'te yazdınız, evet.
T24'e yazdım. İşte GQ dergisinin yayın yönetmenliğini yaparken oraya zaman zaman yazılar yazıyordum. Ama en uzun işim işte yani kitap yazmak oldu. 2001 kitabını yazdığım zaman hakikaten en azından işte o gazeteci tire yazar titrini kazanmış oldum.
Peki şöyle bir kere az önce programdan önce sizinle de konuştuk. Ya benim açımdan kitabı okurken hem bir hatırlama, yani gerçekten inanın bir kere bunların hepsini bir arada bir arşiv niteliğinde görmek, arşiv olarak görmek çok şey oldu benim açımdan. Çok doyurucu oldu bir okuyucu olarak. Ama şimdi 2001'lerden söz ediyoruz. O zamanlar işte üniversiteye ben yeni girmiş sayılırdım. Yani belki birinci, ikinci sınıfta filandım. Tabii takip ettiğim bir dönemdi ama biraz daha böyle aklında azıcık havalarda olduğu bir dönem. Hani hep olayları duyuyoruz, konuşuyoruz falan filan ama bunların birbiriyle ilişkisi, işte politik bir analizi falan filan yaptığım bir dönem değildi en azından. Şimdi bunların hepsini bir arada görmek ve üstelik de kaçırdığım olayları da bir arada görmek. Bu nasıl bir toplama oldu Mirgün Bey? Çok nefis bir toplama olmuş yani o dönemi işaret eden.
Teşekkür ederim. Valla zor oldu aslında. Epey uzun sürdü. Epey de hacimli bir işti.
Çok.
Toplamak yazıya dökmekten daha uzun sürdü. Ama yani bir hafıza tazelemek, bilmeyenleri işte bunlarla tanıştırmak için iyi bir fırsat oldu. Hafıza tazeleme kısmı çok önemli. Çünkü ben de yazarken aslına bakılırsa yazdığım şeylerin çoğunu unuttuğumu, aklımdan tamamen silindiğini fark ettim. Dolayısıyla hakikaten insanın hafızasının sakatlığı unutmak. O sakatlıktan hepimiz malumuz maalesef. Dolayısıyla böyle derlemeler bu işe yarıyor. Ben de umarım hakkını vermişimdir, doğru düzgün bir iş yapmışımdır diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar evet gerçekten ilk duyduğum şey kitabı okuyanlardan oldu. Ya meğer neler yaşamışız, meğer neler olmuş.
Tabii.
Ben de yazarken içinde pek çok hikayenin, pek çok olayın gazeteci olarak içinde ya da yakınında bulunmama rağmen ya da anlık günlük onları haberleştirmeme rağmen ya bu da mı olmuştu? Hakikaten şöyle de bir şey vardı. Aa neler olmuş falan diye sanki uzaylıymışım gibi ya da o dönemi hiç yaşamamışım gibi bir hayret duygusuyla hatırladım, derledim, yazdım.
Bir tek derleme yapmadınız aslında. Tamam hani haberler var gazetelerden falan ama araya dönemle ilgili analizleri içeren röportajlar da var. Bir de çokça da okumuşsunuz yani başka kaynaklardan da okuduğunuz. Çok belli. Hepsini nasıl yani eş zamanlı mı gitti? Önce derlediniz, sonra röportajları yaptınız yoksa kitabı yazmaya başladınız? Araya şunu da konuşsak da bayağı kitabı besler mi dediniz? Nasıl oldu?
Önce valla gün gün bütün bir yılı farklı arşivlerden, farklı gazetelerin arşivlerinden taradım. Yani işte büyük gazetelerden, daha küçük gazetelerden, bazı konuları bazı arşivlerde ya da bazı gazetelerin yeteri kadar iyi işlemediğini gördüğüm zaman başka gazetelere de giderek onların arşivlerinden de yararlandım. Olayların başını sonunu, doğru anlatabilmek için. Yani farklı kaynaklardan, farklı gazete arşivlerinden bütün bir yılı taradım. Sonra bazı belli başlı olayları daha hacimli bir şekilde, daha derin bir şekilde anlatabilmek için. Bir de olaylar o sene bitmiyorsa eğer, sonraki yıllara devam ediyorsa, onların nasıl sonuçlandığını görmek için sonraki tarihli gazetelere, arşivlere de gittim. Ve pek çok kitap okudum. Yani o dönemi anlatan anıları okudum. Ya da o dönem kaleme alınmış gazeteci kitaplarını okudum. Milletvekili anılarını okudum falan. Dolayısıyla ben kitabı içine bunu da koyayım dediğim her konuyla ilgili olabildiğince derinleşmeye çalıştım. Yani o dönemin o bir yıllık süreyi de aşan zaman dilimlerine baktım. Ve sonunda da işte yani hangi konuları yapacağım, kitabı alacağım netleşince onunla ilgili işte her konuyla ilgili bir muhatap buldum. Hı hı. O olayın tanığı, kahramanı hı. ya da işte yorumcusu olabilecek nitelikte insanlar. Onlarla söyleşiler yaptım.
Peki aslında mesela konu başlıklarına baktığımızda ilk etapta hiç kitabın içeriğine girmeden sanki birbirinden çok bağımsız gibi görünen ama aslında oldukça da birbiriyle ilişkili ve bu ilişkiler ağını okudukça sizin objektif olarak çizdiğiniz ve bizim de bağlantı kurduğumuz bir hal var. Bu özellikle bir seçim miydi? Farklı konuları, konu başlıklarını seçmek.
Yani seçimim şuydu. O yılı olabildiğince tüm renkleriyle anlatmaya çalışmak. İşte 2001 yılı, eski Türkiye'nin son yılı dediğim. Yani 2002 seçimlerinden önceki yılı olabildiğince işte siyasetiyle, ekonomisiyle, gerilimleriyle, suç ortamıyla, eğlencesiyle, sporuyla, televizyonuyla, haberciliğiyle, magaziniyle, neyse yani her şeyiyle anlatabilmek. O yılın tam bir resmini çizebilmek. Çünkü ne kadar bütün bir resim çizebilirseniz, işte aradan neredeyse 20 yıl geçti şimdi, o zaman 16-17 yıl geçmişti o zaman. Aradaki farkı o kadar net bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye çok büyük bir değişime uğradı ve o değişimi ortaya koymak istiyorum. Yani iyi yönde de kötü yönde de değişiklikler oldu ama pek çoğu kötü yönde oldu. Yani Türkiye silik, renksiz, zevksiz bir yer haline geldi. Çeşitliliği azaldı. Her alanda. Dolayısıyla seçenekleri azaldı. Bütün bunlar görülsün istiyordum. Tabii o zaman bir de böyle hani başıboş, yolu dizgin giden, kontrolsüz giden alanlar da vardı. O da görülsün istiyordum bir yandan. Mesela mafya diye bir şey vardı.
Tabii. Skandallar, evet. Bankaların batması falan.
Aynen öyle. Evet. Onlar da görülsün istiyordum. Böyle her şeyle Türkiye'yi anlatabilecek, o yılı anlatabilecek, o dönemi anlatabilecek bir şey olsun istedim. Onun içinde olabildiğince hani kuşatıcı olan şekilde konu başlıklarını seçmeye çalıştım. Mümkün olduğunca çok başlı ayar vermeye çalıştım. Galiba da işte bir yere kadar becerdim.
Yok gayet keyifli gerçekten. Çok böyle dop dolu bir kitap olmuş. Siz kitabı sonradan okuduğunuzda şunu da ekleseydim falan dediğiniz oldu mu mesela?
Yok hiç olmadı. Çünkü o kadar uzun çalıştım ki bununla ilgili.
Bir süre görmek istemedim kitabı.
Bitirdiğim zaman hani yapmak isteyip de yapamadığım hiçbir şey yoktu diyebilirim.
Peki kitapta şöyle güzel bir taraf var. Yani şöyle kitabı okurken mesela ben herhangi bir şeyin basıncı altında hissetmiyorum. Mesela bazı kitaplarda satır aralarında dayatmalar vardır. Onu görürsünüz. Yani ama sizin kitabınızda böyle her şeyi sunma hali, ara ara minik minik küçük satırlarla kendi fikirleriniz. Fakat kitabın genel hali bir çok nesnel bir tavır görüyorum. Yani kitabı okuyan kişi neyi seçeceğini, aslında neyi değerlendireceğini gayet kendisi karar verebilecek düzeyde. Bunun için özel olarak çalıştınız mı? Yani bu kitabın biçimi böyle olmalı, tamamen objektif parametrelere göre yazılmalı gibi.
Tabii yani şuradan kaynaklanıyor. Bir hakikaten olayları anlatmaya çalıştım. Olayları anlatarak bir olguya varmaya çalıştım. Olayları anlatırken üzerine çok fazla müdahale etmem gerekmedi. Çünkü zaten hani arşiv çalışmasıydı bu ve olaylar olduğu gibi aktardım. Ama hani bazı yerlerde işte o anlattığımız şeyleri yorumlarken kaçınılmaz olarak içine bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz.
Tanıklık ettiğiniz bir dönem çünkü.
Tanıklık ettiğiniz bir şeyi, evet, sonuçlarından etkilendiğiniz, sonuçların doğrudan ya da sırasında doğrudan aktif olarak gazetecilik yaptınız. Onu olayları başka olaylara da bağlamaya başlıyorsunuz. Olayları bugüne bağlıyorsunuz. Yani dolayısıyla tabii bütün bunları yaşamış biri olarak bu kadar da kenarda duramıyorsunuz. Zaten durmamanız da gerekiyor.
Tabii tabii.
Yani, amacımız şey değil yani. Öyle olsa sadece haberleri arka arkaya basar, bir arşiv çalışması yapardık. Bir milyon önemli haberleri daha geçer gider. Ama noktayı metin koyma iddiasındaysanız onun içine birazcık işte sizin de düşündüklerinizi, tecrübelerinizi, hissettiklerinizi sızdırmanız gerekiyor. Ama bunda tabii böyle bir şeyi anlatmak için değil ya da böyle hani bir büyük gerçeği dayatmak ya da bir büyük savı dayatmak için değil de olaylar bazında olabildiğince de aslına bakarsanız hani o mizahi yani komik bir şey yapmadım ama bir mizahi tonda içinde olsun istedim. Biraz eleştirel, biraz mizahi, biraz ironik, bazen sarkastik bir ton olsun istedim. Yani müdahalelerim hep bunu amaçlıyordu.
Evet evet, o satır arasındaki şeyler, dokunuşlar gerçekten çok güzeldi ama dediğim gibi hani kitap okumak isteyenler için bunu söylemek çok mümkün. Böyle size herhangi bir şeyi dayatan ya da böyle bir basınç altında hissettiren bir yapıda yazılmamış, gayet güzel bir kalemle yazılmış. Kitabı bu arada dinlemek isteyenler için, yani kitabı alıp okumanız çok çok önemli. Ama böyle bir fırsatı olmayan, özellikle görme engelli arkadaşlarımız için söylüyorum. Mirgün Bey'in kitabı şu anda Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM'de. Hem metin halinde var, yani bir sanıyorum PDF formatında var. Hem de bir gönüllü okuyucumuz tarafından seslendirilmiş yaklaşık 54 ayrımlık, her bir ayrımı 18 ile 20 dakika arasında bir kitap. Ama çok son derece akıcı, okurken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız çok keyifli bir kitap. Özellikle bu politik, siyaset, politika ve siyaset konusunda biraz merak ediyorsunuz ve o dönemin ilişkilerini merak ediyorsunuz. Mutlaka okumanız gereken bir kitap. Peki,
bunu ben bilmiyordum.
Yani lütfen öğrenin. Bu da size sürprizimiz olsun.
Daha fazla erişime açıldığı için çok mutlu oldum doğrusu.
Evet, evet. Hemen kitabın okunması sağlanmış. Sizin bilmediğiniz bir hayran kitleniz var Mirgün Bey.
Harika.
Peki.
Çok mutlu oldum.
Evet, süper. Tamam, 2001'in Türkiye'si son yılı dediniz, yazdınız ve kitaptaki pek çok şey de şiddetli bir şekilde bir takım öngörüler, varsayımlar şiddetli bir şekilde yeni Türkiye'de gerçekleşir halde. Bu dönemi kim yazar Mirgün Bey?
Vallahi bilmiyorum. Ben yazmayayım da. Yani çünkü zaten yaşarken bunun mağduru oluyorsunuz ve bir sersemliyorsunuz ve acı çekiyorsunuz, üzülüyorsunuz filan. Bir de üzerinden bir de çok geniş bir süreçten bahsediyoruz.
Çok,
yani anlatacak milyonlarca şey de bitti. İyi kötü anlatılıyor ama yani hala o büyük resmi çizen kimse maalesef çıkmadı.
Evet,
o kişiye sabır ve kolaylıklar diliyorum.
Sizin başka bir konuda, farklı bir alanda yeni bir kitap çalışmanız ya da bir şey var mı? Bir yazı dizisi,
şimdi
bir şey?
Şimdi yok. Yani bir kitap hedefim yok doğrusu.
Yazıyor musunuz peki bir şeyler? Bu dönem yaşadıklarınızı?
Yazmıyorum doğrusu. Yok, yazmıyorum. Yazmıyorum. Ama yani bir yandan da bir şey yazsam diye de hafif kaşınıyorum. Belki.
O an şey gelmiş çıkar galiba.
Evet, yani doğru bir şey bulursam eğer çaba harcayacağımdan eminim. Yani onu iyi zaman ayıracağımdan eminim.
Peki mesela ben çocukluğumda şeyi hatırlıyorum. İşte hem televizyon kanallarında hem işte mizah dergilerinde tamam, belli oranda işte 90'lar döneminde bir özgürlük alanı açıldı filan ama bir baskıcı bir dönem hep olurdu yani. Her zaman bir sistem vardı ve o bir şekilde bir basınç yaratırdı haberciler, televizyoncular üzerinde. Ama şeyi de hatırlıyorum ben, böyle etrafta böyle böyle ilginç kukla şovları, ne bileyim çizerlerin karikatürleri filan, hep o dönemi hatırlıyorum ben. Ama şeyi çok hatırlamıyorum, ne bileyim işte bir çizerin yaptığı, çizdiği bir şeyden dolayı yargılandığını ya da o kukla şovlarından birinin yargılandığını, o mizah anlayışımızı nasıl kaybettik ve neden kaybettik sizce?
Olduğu gibi yani görüşünüzü, fikrinizi, eleştirinizi dile getirmenin yolları mizahta da kapandı. Çünkü mizah bunun için çok güçlü bir alan. Hakkında mizah yapılan kişinin son derece özgüvenli, esnek, ondan sonra hoşgörülü olması gerekiyor. Ama bu dönemin temel özelliği hoşgörüsüzlük. Dolayısıyla hoşgörüsüzlük, eleştiriye kapalılık, eleştirenleri düşman zannetme alışkanlığı mizahın da önünü kapattı. Mizah başka kanallarda yaşıyor tabii yani. Sadece bildiğimiz anlamdaki, bildiğimiz şekilde formatlanmış işte mizah dergileri, televizyondaki mizah falan kısıtlandı ama tabii acayip canlı bir mizah şey de var. Sosyal medyada
tabii,
var.
Tabii. O çok çok yaratıcı o taraf.
Evet. Gerçi o kadar mizah da iyi mi ondan da emin değilsiniz ama en azından durumu kabullenmeye ya da işte durumunla başa çıkmaya yaradığı için.
Bir mekanizma.
Bir işe yarıyor, evet. Kısa bir sürü şeyi de bu yapıldığı haliyle kolaylaştırıyor. Sineye çekmeyi kolaylaştırıyor falan. Halbuki mizah birazcık daha harekete geçirici olmalı mı? Gerçi onu da bilmiyorum yani.
Siz mesela Mirgün Cevaz kendiyle dalga geçer mi?
Evet geçerim tabii. Yani. Geçerseniz zaten çok zor bir hayatınız var demek.
Evet. Peki bu aralar neler okudunuz? Bir de onu sormak istiyorum son olarak. Çünkü hep dinleyicilerimiz soruyorlar. Ya hiç ne okuduğunu, ne izlediğini, nereye gittiğini sormuyorsun. Ben de çok o muhabbetleri çok sevmediğim için hep erteliyorum bunları. En sona saklıyorum. Bu aralar neler okudunuz? Var mı bir şeyler böyle bize önereceğiniz? Farklı kitaplar, başka uluslararası düzlemlerde de olabilir, bizim kitaplarımızdan
vallahi
olabilir.
Valla çok dağınık bir okuma düzenim var. Aynı anda böyle bir sürü şey okuyabiliyorum. Okumam gerekebiliyor daha doğrusu. Bazı şeyleri kendim için okuyorum. Bazı şeyleri yazıp çizeceğim şeyler için okuyorum. Dolayısıyla farklı zamanlarda yayınlanmış çok sayıda kitap var elimin altında. Hemen elimin altındaki birkaç şeye bakayım. Mesela son satın aldığım ve hemen okumaya başladığım Netflix'in kuruluş sürecini anlatan birinin yazdığı Netflix kitabı. Bu iş asla tutmaz başlıklı. Yeni yayınlandı. Konu yayınlarından Mark Randolph'un yazdığı. Onu okumaya başladım mesela. Yine hemen yeni aldıklarımdan bir tanesi ve filmde okudum. Böyle az kaldı bitmesine. Zaten ince bir kitap. Kolektif Yaşam serisi. Hangi yayın eviydi bu? Kolektif yayın evinin yaşam serisi herhalde. Evet. Schadenfreude, başkasının talihsizliğinden duyulan keyif. Tiffany Watt Smith diye bir İngiliz yazarın yazdığı bir kitap. Schadenfreude Türkçe'de çok karşılığı olmayan, başka dillerde de çok karşılığı olmayan bir kavram. Az önce dediğim gibi yani başkasının başına gelen talihsizliklerden duyulan keyif.
Evet.
Bunu irdeleyen, inceleyen işte kolay okulan psikolojik
temelli bir kitap.
Evet, bir iki tane seyahatname okudum bugünlerde. Yazmakta olduğum bir podcast bölümü için. İşte elimin altında onlar var. Başka ne var? Yine bir proje için Murat Meriç'in son yazdığı kitap Hayat Dudaklarda May diye iki ciltlik bir kitap var.
Çok keyifli.
Aşina olduğumuz şarkıların yazılma ve söylenme, seslendirilme hikayelerini anlatıyor. Bir de yatak ucumda, odamda başucumda uykuya dalmadan önce okuduğum, aslında başka zamanlarda da okuyorum ama şu aralar ancak orada zaman bulabiliyorum. Ionesco'nun polisiye yazarı Nesbo'nun sondan bir önceki kitabı var. Susuzluk diye. Onu okuyorum. O da böyle
çok verimli bir yazar. Hemen her yıl kitap yayınlıyor. Ben de bakıyorum şimdi, sanırım herhalde ondan okuduğum 11. roman falan diye tahmin ediyorum. Ama 12. yazı heyecanla bekliyorum. Çünkü bunu bitirince diğer ona başlayacağım. O Bıçak ismini taşıyor ve benim adıma imzalanmış bir kitap. Aslında hayranı olduğum bir yazar. Buluşup kendim imzalayabilecekken maalesef böyle buluşmayı kaçırdığım için yayın evi Doğan Kitap sağ olsun kitabı bana imzalayıp ulaştırdı. Onu da okuyunca şu ana kadar yazdığı her şeyi okumuş olacağım. Pardon. Böyle işte yani elimdekiler, okuduklarım.
Süper. Evet, Mirgün Cevaz bunları okuyor. Yani bunları söyleyelim en azından, haberiniz olsun. Peki, yavaş yavaş toparlayalım. Bir kere gerçekten tekrar çok teşekkür ediyorum size ama son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Gazetecilik, televizyonculuk, muhabirlik, her bir, daha doğrusu basınla ilgili her bir bileşenle ilgili bu soruyu sormam gerekirse, mesela siz muhabirlerin, sunucuların ya da gazetecilerin ya da televizyon programı yapan kişilerin bir şekilde bir herhangi bir yabancı dil bilmesi önemli mi sizce? Ne dersiniz? Herhangi bir dili biliyor olması Türkçenin yanında.
Yani bu konuda dil faşizmi yapmayacağım, ayrımcılık da yapmak istemiyorum ama yani bilseniz iyi olur tabii. Yani ne kadar çok şeye doğrudan ulaşabiliyorsanız o kadar iyi olur. Çünkü Türkçe maalesef birincil, yani kendi dilinde Türkçe'de üretilen haber sayısı da, eser sayısı da maalesef kısıtlı. Dolayısıyla sırf haberleri orijinal kaynağından okuyabilmek için, çok daha geniş yelpazeden, dünyadan haberdar olabilmek için işte ne bileyim siyaseti, ekonomiyi, bilimi, kültürü, sanatı, sporu falan okuyabilmek için, nüansları görebilmek için, çevreye mahkum olmamak için en az bir dili akıcı ve okuduğunuzu anlayacak bir şekilde, yani konuşamazsınız bile okuduğunuzu her şeyi anlayacak bir şekilde bilseniz çok iyi olur. Sadece şey için değil tabii yani. Mesleği yapmak için değil, hayatın genel her alanında karşınıza çıkan bir ihtiyaç. Dolayısıyla artık hani şey, yabancı dil ihtiyacı öyle bir insanın ömrü boyunca hiç karşılaşmayacağı ya da belki bir kere iki kere ihtiyaç duyacağı ve onlarda da kolaylıkla hani yırtabileceği bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Yani sokakta bir turist size adres soracak da mahcup olacaksınız ama bir daha da böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Böyle bir şey değil yani, interneti her açtığınız zaman ya acaba burada ne diyorlar diye merakınızı uyandıracak, uyandırması gereken bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve o turistler de artık daha fazla geliyor, daha fazla kişinin sizi sokakta adres sormakta ihtimali var. O yüzden ama zaten herkes de bunun farkında artık. Yani bunun üzerine konuşmaya bile gerek yok. Yapabilen zaten yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu treni kaçırmış olanlar da yakalamaya çalışıyorlar falan. Dolayısıyla bunun üzerine artık kimseyi bilgilendirmek, uyarmak, teşvik etmek gerekmiyor. Zaten yapabilen, imkanı olan er ya da geç bunu yapmaya çalışıyor.
Hala yemek yapıyor musunuz?
Yapıyorum.
Aa, tamam. Süper.
Yapıyorum. Yani yapmazsam aç kalırım.
Süper, teşekkür ederim. Peki, yani artık isterseniz yavaş yavaş programı bitirelim. Bir hayli vaktinizi de aldım sizin ama son olarak ya böyle geleceğe dair bir küçük umutlu bir değerlendirme alacak olursam ne söylemek istersiniz? Ne hissediyorsunuz, neler öngörüyorsunuz? Bir gazeteci sezgisiyle buna cevap verin.
Vallahi gayet iyimser bir insanımdır. Yani en zor zamanlarda hep ileriye bakarım ve umutlanacak bir şey görürüm. Ama ahmakça bir umutlanma değildir bu. Yani gelecekte bir şeylerin her zaman daha iyi olacağına dair inançtır. Hayatın gelişerek ilerlediğine dair, her şeyin iyiye gideceğine dair bir inançtır. Zaten bu olmasa çok da yaşama sevinci duyamazsınız. Hatta yaşanma arzusu da duyamazsınız. O yüzden kendine ama hep bir zaman her şey iyi ve olması gerektiğine yakın bir şekilde gelecek. Umarım ben o zamanları görürüm diyorum ve kendime iyi bakıyorum o günleri görelim.
Evet, lütfen çok iyi bakın kendinize. Peki demin sordum ya, daha doğrusu siz de cevapladınız. Alan çok dar, yeni bir grup gelmiyor. Gazeteci, televizyoncu, yeni gençlerden yeni bir ekip gelmiyor arkadan dediniz ama böyle bir niyeti olanlara ne söylemek istersiniz? Gazeteci olmak isteyen, televizyoncu olmak isteyen ve gelecek kariyerine böyle bir şey koyan kişilere, koymak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Bir söylemek istediğiniz yani böyle ilkeler var mı? Derim. Olmayın mı?
Mümkünse olmayın derim. Başka şansınız varsa. Ama illa olacaksanız da küçük mecralara yönelin. Büyük yayın kuruluşları sizi istemiyor. Siz onları istemeyin. Dolayısıyla küçük, daha bağımsız, kendi yağıyla kavrulan, başlangıçta sizi çok mutlu etmeyecek. Yani maddi anlamda mutlu etmeyecek ama manevi olarak duyulacak. Yaptığınız işle ya da yapılan işin bir parçası olmakla mutluluk duyacağınız, çok şey öğreneceğiniz bu mecralarda çalışan ve pek çok sınavdan geçmiş, hem mesleki hem ahlaki sınavdan geçmiş, bu mecraları kuran, bu mecralarda çalışan, kanaat imkanlarla iş yapmaya çalışan insanları örnek alın, onlara yapışın, onlardan ne öğrenebiliyorsanız öğrenin. Ve hiçbir zaman da çok zengin olmuyor muyum?
Peki, bu son söylediğiniz çok anlamlıydı bence. Mirgün Bey, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Programa geldiniz, beni kırmadınız, zaman ayırdınız. Varlığınıza sağlık. Canlı bir arada değiliz ama orada oluşumuz çok değerliydi benim için. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum
çok
size.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Bir parçası olduğum için. Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Peki Sevda'nın Güncesi programı bu hafta da pazar günü 19. güncesini 30 Ağustos için bitiriyoruz. Ama haftaya yepyeni bir konuyla, yepyeni bir konukla, bambaşka bir sektörden bir konuğumuzla yine böylesine sıcacık, gayet samimi bir şekilde söyleşi yapacağız. Ben her zaman tekrar ediyorum, her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere lütfen kendinize haftaya kadar çok çok iyi bakın. Şimdi yine benim Mirgün Bey için seçtiğim şarkılarla programımızı, Sevda'nın Güncesini kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Gelecek hafta pazar günü ben yine buradayım. Lütfen siz de orada olun. Hoşçakalın.
Benim bu deli gönlüm dedi ne zaman?
Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Thank you. Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim. Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.